Ayrım 6. Koşarken yavaşlar gibi. Şöhret Baltaş. Sayfa 70. 9. Yatağında hafifçe kıpırdandı. Gözünü aralayıp saate baktı. 1:30. Yerinden doğrulmaya çalıştığında başındaki dayanılmaz ağrıyı hissetti. Yeniden yapıştı yastığa. Yatağının baş ucunda duran ilaç kutusuna uzandı. Yerdeki pet şişenin dibindeki su ile birlikte hapı attı ağzına. Bir tane kesmez aslında bu ağrıyı ama kalkıp su almak lazım ikinciyi içmek için. Biraz daha yatalım bakalım, belki hafifler. Yerdeki sigara paketine uzandı. İçinden bir tane alıp yaktı. Aynı anda midesinden ağzına doğru bir bulantı yükseldi. Eliyle ağzını kapatıp sigarasını yerde duran, ağzına kadar izmaritle dolu kül tablasına bastırdı. Neyse, bu öğürtüyü atlattık. Birazdan kalkıp şu komodinin üzerindeki dişlenip bırakılmış elmayı kemiririm. Sonra da bir iki bisküvi yedim mi öğürtüsüz bir sigara yakabilirim artık. Umutcan ne zaman gitti acaba? Hiç duymadım. Hoş, duysam ne olacak ki? Kalkıp kahvaltımı hazırlayacaktın Nihan Hanım. Boş versene. Çoktan açıldı bu evde uçurumlar. Biz içine düştük çoktan. Ben kaldım orada. Şuracıktaki uçurumda işte. Görüyor musun? Derin ve karanlık. Ben onun dibinde yatıyorum. Bir ölüden farksız. Sen çektin gittin Uğur. Ben gidemedim. Umutcan'ın varlığı mıydı beni alıkoyan? Bunu ona söylesem güler. Haklı tabii. Yaşıyor olmamın, yanında olmamın, onun açısından bir anlamı var mı? Yerinden kalktı. Komodinin üstündeki elmayı alıp kemirmeye başladı. Elmanın ağzında bıraktığı paslı ekşi tattan iğrendi. Onu bırakıp yanındaki bisküviye attı ağzına. Bisküvinin toz tabakasının üstünde bıraktığı ize baktı. Pis. Hem pis hem korkaksın. Böyle pis bir fare gibi yaşayacağına ölseydin ya. Arkandan biraz yas tutardı oğlun. Sonra bir yol tuttururdu elbet. Akıllı çocuktur. Zaten kendi kendine okuyup yazıp, kendi kendine becermedi mi mühendisliğe girmeyi bile. Doğdu doğalı hiç payının olmadığı bir trajedinin içinde kendi kendine yaşamayı öğrendiği gibi. Biz Uğur'la atışırken vın vın diye sesler çıkararak küçük arabalarını yerde sürerdi. Legolarından gemiler yapar, onları masa örtüsünün denizinde yüzdürürdü. Uğur onu kucağına alıp alkol kokan nefesiyle öptüğünde babasından gizleyerek yanağını siler, sırrını paylaşmamamı ister gibi bana bakardı. Daha 4 yaşındaydı babasını kollamak için benimle sessiz bir ortaklığa girdiğinde. İkimiz de bilirdik içki masasındayken soru sorulmayacağını, gürültü yapılmayacağını, sızlanılmayacağını. Baba ağlardı hep o masanın başında. Oğlum derdi ıslak suratını eliyle silip. Oğlum biz yenildik, yıkıldı bizim duvarlarımız. Boğazdan her geçişinde hasretle baktığımız kızıl gemiler dünyanın pisliğini taşıyor şimdi o topraklara. Kadınlar etini satıyor, ciğeri 5 para etmez heriflerin koynuna giriyor su gibi ezberlediğimiz şiirlerdeki kızıl bacılar. Üzerimizden geçtiler bizim, sivri topuklarıyla çiğnediler onurumuzu. Ben artık kime güvenirim, yönümü nasıl bulurum? Bakardı Umutcan, sessizce bakar, babasının gözyaşlarının bitip yorgun başının masaya düşmesini beklerdi. Sonra annesi onu yatağına sürüklerken sessizce yere oturur, gemilerini halının dört kenarındaki desenlerin üzerinden yürütürdü. Onun çaresizliğini seyrettim yıllarca. Seyrettik. Oğlumun ince uzun yüzüne, sivri çenesine her baktığımda içim yandı. Ama uzanıp elini tutamadım. Boşlukta kaldı küçük elleri. Şimdi ellerini uzatmıyor artık. Bana güvenmiyor. Nasıl anlatabilirim ki ona yazgısını deliler gibi değiştirmek istediğim, hiç kimseye ulaşamadığımı? Annem de ağlardı yediği her dayaktan sonra. Sessizce içini çeke çeke. Gizlendiğim köşeden izlerdim onu. Ağlardım. Çıkıp boynuna sarılmak, ağlama anne ben varım demek ister, yapamazdım. Gücüm yetmezdi. Sanki bacaklarım binlerce ton yükün altında kalmış gibi olurdu. Kıpırdayamazdım. Sonra büyüdüm. Annemin sessizliğinin sesi olabilirdim artık. Artık buna gücüm yeterdi. Elin ekmek tutsun dedi bu kez. Biraz para kazan. Şu rutubetli evden çıkın hele. Hem Uğur'un bunalımlı günleri geçsin bakalım. Ertelemek için gerekçeleri hazırdı hep. Üstelemedim. Belki işime geldi. Kızlarla yaşadığım evden çıkar çıkmaz yeniden yakalanmıştım bitmez tükenmez yorgunluğa. Dermansızdım. Üstelemedim. Yanına koşmayı öylece erteleyip dururken yaralı bir güvercin gibi boynunu büküp ölüverdi. Elimi uzatıp tutamadım. Sonra Uğur. Gözümün önünde ağır ağır uçuruma doğru yürüdü. Gördüm. Hayallerini anlatır, nerede hata yaptık biz diye diye sızlanıp kalırken, rotasını şaşırmış zavallı bir tekne gibi açık denizlere doğru sürüklendiğini gördüm. Tertemiz giyinip her gün tıraş olan o adam, saçı başı dağılmış, yatarken giydiği yırtık eşofmanı bütün gün üzerinde bir masanın başında, bir ufak rakının içinde boğuyordu ömrünü. Gördüm. Bütün gücümü toplayıp kalbine dokunmaya uğraştım. Her şey geçecek diye okşardım saçlarını. O ağlardı. Beni görmüyordu. Umutcan'ı görmüyordu. Sadece yıllar ve yıllarca yüzünü döndürdüğü, oradan gelen ışıkla aydınlandığı dünyaların, iskambil kağıtlarından kurulmuş kuleler gibi patır patır yıkıldığını ve o yıkıntının altında kaldığını söylüyordu durmadan. Hep aynı şeyleri anlatıyordu. Yalnızdı, çok yalnızdı. Eski arkadaşları şehrin dört bir yanına ışıklı binalardaki temiz masalara dağılmışlardı ve değişen dünyadan söz ediyorlardı artık. Uğur değişemedi, değişmeyi reddetti. Kim bilir, belki biri onun elinden tutsaydı, bir de şu işsizlik illeti olmasaydı, bir de her gün gazeteleri ve televizyonları baştan başa kaplayan ve değişimi ve yumuşamayı ve uzlaşmayı anlatan uzun uzun büyük büyük laflar, açıklamalar, tartışmalar, evcil köpeklerinkine benzeyen sırıtkan yüzler olmasaydı. Gözaltına alınmıştım. Gözlerim bağlıydı. Cemse'den indirdiler beni. Soğuk ve rutubet kokulu bir koridorda yürüyordum. Askerin biri, şivesinden belli, bizim oralıydı. Sıkı bir küfür salladı yanımda yürürken. Dinine yandığım Allahsızlar, akşamdan beri içeri taşıdığım kaçıncı kitap çuvalı bu, dedi. Sırtında benim evden aldığı çuval, böğrüme dipçiyi indiriverdi. O anda nasıl ferahladı içim anlatamam. Sevindim demek bizim insanlarımızla doluydu içerisi. Demek çuval çuval kitaplarıyla getirmişlerdi onları. Demek yalnız değildim. O uğursuz gece kim bilir kaçıncı kez dinlediği bu hikayeyi yine gülümseyerek dinlemişti Nihan. Ama Uğur nedense kızmıştı o gece. Bıktım sende. Biliyorum sıkıldın bu Ayyaş adamdan. Ondan gülümsüyorsun. Alay ediyorsun içten içe. Yine başladı. Bir an önce sızsa da yatıp uyusam diye bakıyorsun. Diye sesini giderek yükseltmiş. Sonunda avaz avaz bağırmaya başlamıştı. Kalleş, sen de kalleşsin. Zaten hiçbir zaman yoldaşım olmadın ki, hep uzak bakışlı, hep seyirci. Aa, bir de doğrunun sesi, nasıl da unuttum. Doğruyu hep sen bilirsin, sen söylersin. Sen sağduyunun sesisin değil mi? Çok bilirsin her şeyi. Bıktım senden, anlıyor musun? Senden de, bu evden de. Pislik içinde her yer. Bak şu masaya, beyaz peynirle içki içiyorum şurada. Doğru dürüst bir şey koyar insan kocasının önüne. Nerede? Nefret ediyorum senin bu bok içinde ama başı yukarıda asilzade halinden. Yeter Uğur, diye ayağa kalkmıştı Nihan. Sofrayı toplamaya başlamış, o sırada titreyen ellerinden kayıp düşen çatalı almak için yere eğilmişti. Sırtına inen kadehin, kırılırken çıkardığı incecik sese, ensesinden sırtına doğru süzülen alkol kokusuna inanamadı bir an. Kazayla elinden düşürmüş olduğunu düşünerek başını kaldırdı. Uğur'a baktı. Tepesinde dikilen adamın kıpkırmızı olmuş, nefret dolu yüzünü görünce başı döndü. Adamın hırsla kalkan elini gördü, bir. Sonra sırtına inen yumruğu hissetti. Adam kendini kaybetmişti. Adam. Uğur giderek uzaklaşıyor, sislerin arasında kayboluyor ve başka bir adam sislerin arasından yürüyüp üzerine nefretini kusuyordu. Nasıl kalktığını ve o adamı duvara doğru nasıl savurduğunu hatırlamıyordu. Yerde oturmuş, elinde arabası korkuyla kendisine bakan çocuğu kucaklayıp banyoya koştu. Kapıyı arkadan kilitlediğinde ne ağlıyor ne de korkuyordu artık. Anne, canım acıyor diyene kadar çocuğu sımsıkı kucaklamış olduğunu hissetmedi. İçeriden adamın bağırışları geliyor, elindeki her şeyi yere fırlatarak çıkardığı korkunç gürültü hiç bitmeyecek gibi uzuyor, uzuyordu. Sonra birden bitti. Nihan, kapının hızla çarpıldığını duydu. Bir süre sessizliği dinledi. Yoktu, çıkıp gitmişti adam. Dışarı çıktı. Çocuk hala kucağındaydı. Onu yere bırakıp darmadağın olmuş odaya, yere devrilmiş sandalyeye, kırılıp dökülmüş tabaklara baktı. Çocuk sesini çıkarmadan yeniden halının üstüne oturdu. Arabası hala elindeydi. Nihan odayı topladığında onun uzandığı yerde uyuyakalmış olduğunu fark etti. Yatağına götürüp üstüne bir battaniye örttü. Küçük oğlanın siyah saçlarını sabaha kadar ağlayarak okşadı. Ertesi gün gelmedi eve Uğur. Sonraki günde. Nihan korkudan polise gidemedi. Bir yerde sızıp kalmıştır, çıkar gelir. Bir de ben iş açmayayım başına diye düşündü. 2 gün sonra karakoldan çağırdılar. Deniz kıyısına vurmuştu cesedi. Bir kayalıktan atlamış olmalı dediler. Belki de ayağı kayıp düşmüştür. Kimlik çıkmamış üzerinden, az ilerideki balıkçı barınağında kalan bir ihtiyar tanımış onu. Arada bir gelirdi demiş, beraber içki içerdik. Şu geçen gemileri anlatır dururdu. Teşhis için götürdüler Nihan'ı. Morarmış yüzüne son bir kez bakıp bayıldı Nihan. Her gün yeniden seyrettiği o gecenin filmi burada kopuyordu. Sonrası nasıldı? Hiç hatırlamıyordu. Günler ve geceler boyu karanlık uçurumların dibinde yatarken kızıl gemiler geçiyordu açıktan. Bağırmak istiyor, beni de alın, burada kaldım ben diye seslenmek için ağzını açıyordu. Ama sesini duyuramıyordu bir türlü. Geçip gidiyordu gemiler. Özlemle Canan'ı hatırlıyordu. Bir valiz toplayıp Umutcan'la kendisini götürdüklerini. Karanlıktı. Çok karanlık. O karanlığın dibinde bazen bir çocuk görüyordu. İnce çenesine elini dayamış, yatağın ayak ucunda durup kendisine bakan. Sonra yine karanlık. Birden çalan telefonun sesi ağrıyan başına çarpıp evin her yanına dağıldı. Telefona doğru yürümeye başladığında bacaklarının ağırlaştığını hissetti. Hemen oracıktaki koltuğun üzerine yığıldı. Açlıktan olmalı diye düşündü. Tansiyonum düştü herhalde. Telefon uzun uzun çalıp sustu. Nihan'ın gözü koltuğun tam karşısındaki duvarda asılı olan 2 tabloya takıldı birden. Birini Uğur'u tanımadan önce yapmıştım. Diğerinin de çok sonra. Oysa aynı temanın farklı yansımaları gibi duruyorlar. İkisinde de saçsız bir kadın var. Memeleri küçük ve sarkık. Omuzları düşük. Birinde erkeğin ayakları dibinde oturuyor kadın. Diğerinde arkasında durmuş. Erkek figürleri ise geniş omuzlu, kocaman elli, kocaman ayaklı. Yüzlerinde yalnızca gözleri belirgin. Birer çizgi halindeki soğuk, kızgın gözleri. Diğer ayrıntılar puslu bir griliğin ardında, belli belirsiz. Her iki resimdeki kadının da aynı çaresizliğin 2 farklı anını yansıttığını fark etti birden. Şaşırdı. Annelerin kızlarına miras diye bıraktıkları kendi hayatları mıdır yoksa? Kendini zorlayarak kalktı, mutfağa yürüdü. Ağza atılacak bir şey var mı acaba? Buzdolabını açtı. Biraz yoğurt, teflon tavada 2 parça tavuk budu ve kızarmış patates, biraz da beyaz peynir. Başka bir şey yok. Başımın ağrısı geçerse alışverişe çıkarım. Şimdi şu yoğurtla geçiştireyim. Umutcan ne yedi acaba? Tavuğu da bırakmış öylece. Okulun yemekhanesine benzetemiyorum şu izbeliği. Elinde bir ekmek arası, masanın başında çizim yaparken görünce içim acıyor. Yanına sokulmak istiyorum, nasılsın oğlum deyip sarılmak. Sen böyle bir anneyi hak etmiyorsun. Bağışla beni demek. O da sarılsın istiyorum. Dönüp sevgiyle gülümsesin bana. Sen benim biricik annemsin desin. Olmuyor. Elim ayağım felç oluyor sanki. Kıpırdayamıyorum. Uğur'un altında kaldığı o duvar bizim aramızda şimdi. Kas katı dikiliyor. Yol vermiyor. Açılmış yaralara hiç dokunmayan sıradan birkaç sözcükle konuşuyoruz. Yemek yedin mi? Sen ne yaptın bugün? 3 aylığını aldın mı? Okul nasıl gidiyor? Zararsız 2 balık gibi birbirimizin sularına girmeden dolanıyoruz akvaryumun içinde. Babasını savurduğumu, onun hızla duvara çarptığını, sonra gelmediğini, hiç gelmediğini, hepsini gördü ve beni bağışlamıyor. Sessiz ortaklığımızı bozdum, idare edemedim babasını. Kapının sesiyle irkildi. Kim olabilir bu saatte? Bugün ayın kaçı ev sahibi olabilir mi? Yavaşça kapıya gidip dışarıyı dinledi. Belki elektrikçi falandır, çalar çalar gider. Bir kez daha çalan zilin ardından Özlem'in sesini duydu. Bak yok işte, gördün mü ne yapacağız şimdi? Kapıyı açtı. Önce Özlem'in bembeyaz yüzünü, sonra onun arkasında duran Canan'ı gördü. Siz miydiniz? Ben de. Ya Nihan, nasıl korktum? Neredesin? Neden cevap vermiyorsun telefonlara? Dur biraz, tek tek sor. Tamam tamam, hadi içeri girelim. Dur, önce bir bakayım sana, iyi misin? İyiyim, merak etme. Biraz başım ağrıyor, o kadar. Deminki telefona yetişemedim. O sırada mutfağa doğru yürüyen Özlem, yalancı bir kızgınlıkla dönüp seslendi. Tabii ağrır başın. Şu bulaşıkların kokusu, havasız bu ev. Aç pencereleri Canan, çabuk. Dur Özlem, yorma beni Allah aşkına. Bir ilaç daha almak için odasına doğru yürürken korkuyla arkasına baktı Nihan. Gelir de bu odanın halini görür şimdi. Bir de bu yüzden azar işitmeyelim. Kapıyı çekti usulca. Kapatma kapatma. Görmeye gerek yok, tahmin ediyorum nasıl olduğunu. Kızım hadi kendine acımıyorsun. Şu oğlanı da mı? Neyse, biraz soluklanalım da toparlarız. Güzel arkadaşım benim, kıyamadı yine bana, diye güldü Nihan. Sonra ekledi. O kadar uzağa kaçtım, yine de kurtulamadım sizden. Ne zaman bırakacaksınız şu zavallı kadının peşini? Bak ne diyor Canan, peşini bırakmıyormuşuz. Ocağı yakıp çayı ateşe koyan Canan mutfaktan döndü. Bir çay içmeden kendime gelemem, dedi. Sonra Nihan'a dönüp, hiçbir zaman bırakmayacağız peşini, hiçbir zaman, diyerek arkadaşının dağınık saçlarını okşadı. 10. Üniversite açılmıştı. Bu yıl Cemo'suz bineceklerdi. Onları uzak kentteki evlerine götüren otobüse. Okulu bitirmeyi başarmasına, kazasız belasız diplomasını almış olmasına seviniyorlar ama öte yandan giderek daha keskin, daha sabırsız cümleler kuran Cemo'yu bütün köşelerinde asker postallarının dolaştığı, insanların gece yarıları plakasız otomobillere bindirilip götürüldüğü, yaşlı anne babaların cezaevi kapılarında evlatlarından bir haber alabilmek için bekleşip durduğu bu şehirde bırakmaktan tedirgindiler. Zaman zaman uzak, yabancı bakışlarını Özlem'e dikip, ıslık gibi bir sesle konuşuyordu Cemo. Senin tuzun kuru, diyordu. Sen anlayamazsın bunu, yoksulların kaybedecek şeyleri yoktur. Aldırmıyordu Özlem bu sözlere. Bir süre önce inleye inleye ölen annesini kaybetmenin verdiği acıdan daha çok, onu aylarca sigorta hastanelerinin kapılarında tedavi ettirmeye çalışmanın, kemik erimesi deyip eve yollanan, verilen ilaçları kullanırken giderek daha kötüye giden kadıncağıza sonunda artık her şey için geç kalındığı bir noktada kemik kanseri teşhisi konmuş olmasının acısı, yani yoksulluktan doğan çaresizliğin acısı yıkmıştı arkadaşını. Biliyordu Özlem, bu kötü zamanlar atlatılabilirse biraz sabır. Ilık bir sonbahar sabahı Cemile'ye şimdi sabretme zamanı olduğunu bir kere daha hatırlatarak Ege'ye doğru yola çıktılar. Sabretme zamanı. Doğru cümleler kurulabiliyordu bazen. Ama o cümlelerin gerçekten ne anlama geldiğini kavrayabilecek kadar yaşamamışlardı henüz. Evde Aycan bekliyordu onları. Erkenden gelmiş, kahvaltı hazırlamıştı. Mis gibi kızarmış ekmek kokuyordu evin içi. ''Birine tutuldum.'' dedi sofraya oturur oturmaz. ''Mükemmel biri. Sinema televizyondan. Nasıl etkileyici bir konuşması var anlatamam. Sağlam çocuk aynı zamanda, merak etmeyin. Zaten herkes hayran ona. Nasıl oldu da bana aşık oldu anlayamadım yani.'' Güldüler. Mavi gözlerinde yanan ateşin güzelliğinden habersiz uzun uzun anlattı Aycan. Yüzü uzun zamandır bu kadar aydınlık olmamıştı. Gözlerinden, sesinden, gülüşünden odaya parlak, duru bir ışık huzmesi yayılıyordu. Annesinden alıp öfkeyle sırtlandığı kederi mahallenin çamurlu yollarına bırakıvermişti sanki. Sevindiler. Öğleden sonra Nihan geldiğinde aynı hikayeyi bir kez daha aynı neşeyle dinlediler. Nihan şamatanın bir parçası olmayı becermiş olduğu halde halinde bir hüzün vardı. Özlem sebebini sordu ama her zamanki şeyler cevabını alınca üstelemedi. Aslında alıştıkları bir şeydi bu. Her yaz sonunda omuzları çökmüş gelirdi okula Nihan. Yazları eski Foça'da, teyzesinin yanında kalır, annesini ya Foça'ya bir iki günlüğüne gelebildiği zaman ya da gizlice buluşup kemer altında bir muhallebicide oturabildiklerinde görürdü. Bütün umudu hayatında her şey için bir adamdan izin almak ve ona hesap vermek zorunda olan annesini eli ekmek tutar tutmaz yanına almaktı. Ara sıra bununla dair planlarını anlatır, o anlarda sesine başka bir canlılık, bir renk gelirdi. O günde Nihan'ın üstüne yapışıp kalmış hüznü biraz olsun dağıtabilmek için umutlu olduğu o anları hatırlatmak istedi Özlem. "Az kaldı," dedi, "üzülme, az kaldı." Nihan kırık bir dal gibi gülümsedi. Ertesi gün okula gittiler. Alelacele yürürlüğe sokulan yeni üniversite yasası okulun havasını değiştirivermiş, sorunlarını yazdıkları pano kaldırılmıştı. Geçen yıldan hiç tanımadıkları bir takım kötü suratlı, yaşlı öğrenciler türemiş, her köşede karşılarına çıkan, her öğrenci sohbetinin yanı başında bitiveren simitçi, çay ocağını çalıştıran Ahmet amca ile sıkı fıkı olmuştu. İkide bir yanlarına gelip yerli yersiz sorular soran, durmadan çay taşıyan Ahmet amca, arada bir dışarıda bekleyen siyah arabanın yanına gidip içindeki adamla fısıldaşıyordu. Geçen yıllarda sesi sedası çıkmayan, biri selam verse yerinden sıçrayacak kadar ürkek, uzun etekler ve başında siyah atkılarla dolaşan taşralı kız, daracık pullu pantolonlar, belini açıkta bırakan parlak kazaklarla ve ağır bir makyaja bulanmış yüzüyle öğleden sonraları Ahmet amcanın yanına uğruyor, bazen de dışarıda bekleyen siyah arabaya binip gidiyordu. Herkes farklı bir yorum yapıyordu. Kimine göre muhbirdi, çaycı ve siyah arabaya öğrenciler hakkında bilgi taşıyordu. Kız da yardımcılarıydı. Kimi ise abartılı buluyordu bu senaryoyu. Kızı satıyordu Ahmet amca. Yurttan tanıyanlar vardı kızı. Okula yoksulluk nedeniyle bir yıl ara vermiş ve sonra da bu hale dönmüştü. Sanki ülkenin değişen yüzüydü onun yüzünde açığa çıkan. İster muhbir olsun ister fahişe, bu ılık ve güneşli kenti bile üşüten kötücül rüzgarların habercisiydi sanki. Önce saz çalmayı bıraktılar, çimenlere uzanıp yanık türküler söylemeyi. Sonra pervasızca kahkaha atmayı, yüksek sesle konuşmayı. Bu son yılın zor geçeceğini kısa sürede anlamışlardı. Tuğladan yaptıkları elektrik sobalarından, yer yataklarından, saatlerce başında oturdukları kahvaltı sofralarından ayrılacaklardı bir süre sonra. Kendilerini birbirlerine yaslanmış, güvende hissettikleri son yıldı. Biraz dikkatli, biraz uyanık olabilirlerse daha kolay atlatabilecekleri son yıl. Ama olmadı, kolay atlatılamadı. Canan mahalleye gitti o gün. Ayca'nın kapı komşusu Gönül ablaya. Esmer yüzünde ışıltılarla ne var ne yoksa sofraya taşımıştı yine Gönül. Boynunda altın zinciriyle dolaşıp mahalledeki genç kızlara göz süzen hayırsız kocasını anlatmıştı bir solukta. Zamanlar değişti diyordu. Eskiden çoluklu çocuklu adamın yuvasına, karısına bir saygısı olurdu. Öyle değil mi? Tam olarak kavrayamadığı ama yavaş yavaş sinsice yaklaştığını kesinlikle hissettiği bir başka zamanın varlığını anlatmaya çalıştı Canan. Gönül'ün zeki gözlerinde bir pırıltı yandı. Sürgündeki erkek kardeşini onun arkadaşlarını anlattı. "Doğru söylüyorsun," dedi, "başka günler geliyor. Kardeşim arkadaşlarıyla bizim evde toplandığı vakitler anlamadığım bir dilden konuşurlardı. Ama anlamasam da doğru ve namuslu şeylerden söz ettiklerini bilirdim. Sanki yoksulluğun acısı azalırdı onları dinlerken. Dünya güzel bir yer olurdu." Mahalleden çıkıp otobüse bindiğinde Gönül'ün sözlerini düşünüyordu Canan. Ne güzel, ne doğal bir kadındı bu Gönül. Nasıl da 2-3 sözcükle, olanca sadeliğiyle özetleyiverirdi kocaman duyguları. Yüzünü cama doğru çevirdi ve o anda ardından otobüse atlayıp arkadaki koltuğa oturan adamın ona dikilmiş bakışlarını gördü belli belirsiz, tedirgin oldu. Nedenini bilmeksizin içinde bir ürperti dolaştı. Böyle dönemlerin paranoyak korkulara yol açtığını hatırlayıp hemen başka şeyler düşünmeye, içini rahatlatmaya çalıştı. Otobüsün camından çürük yumurta kokan körfezin sularına bakarken Gönül ablanın her şeye rağmen nasıl da yaşama sıkı sıkıya sarıldığını, her günün ilmeğini nasıl da gülerek umutla attığını düşündü yeniden. Otobüsten indiğinde geçirdiği güzel günün tortusundan başka bir şey yoktu içinde. İskelenin yanından geçerken önlerindeki boy boy demet demet çiçeklerle bir tabloya benzeyen çiçekçi kadınlardan kasımpatı aldı bir demet. Kadınla pazarlık ederken otobüsteki adamın az ileride durduğunu fark etti. İçinde yeniden bir ürperti dolandı. Çiçekleri alıp adımlarını hızlandırdı. İşte onu eve götürecek olan otobüs şuracıkta. Bindim mi? Tamam. Ama evi öğrenecek. Kızları. Bilmesem mi? Eve bulaştırmamak lazım. Gerçi ev temiz ama şiir kitaplarına bile yasak yayın işlemi yapıyorlar. Gencecik insanlar. Önlerinde daktilolar ve kitaplarla diziliyorlar her akşam bir masanın ardına. Daktilo ve kitabın suç aleti olabileceğini çoktan kabul ettirdiler herkese. Kimse bu saçmalığı sorgulamıyor bile. Otobüs durağına yaklaşırken birden vazgeçti. Caddenin karşısına geçip çarşının içine dalmaya karar verdi. Ara sokaklara dalıp kaybettiririm izimi bu salağa. İşte şurada kitapçıların pasajı. Her geldiğinde uğramadan edemediği sarı renkli kolilerin içine gelişi güzel atılmış, eski kitaplara içi yanarak bakmadan duramadığı kitapçının önünden hızla geçti. Pasajı koşar adım çıkıp arkasına baktı, adam yoktu. Gözlükçülerin sokağına dalayım hele, o zaman görürsün salak. Köşeye dönerken adam karşısına dikildi. Şaşı gözlerine, bıyığına, lacivert kasketine baktı adamın. Yüzünde avını sıkıştırmış bir kedinin sinsi, keyifli ifadesi vardı. Adam koluna girdiğinde duyduğu şey korkudan öte tiksintiydi. Bu yüzden kolunu çekti hemen. Ama adamın pençesi bu kez daha sıkı kavradı kolunu. Az ilerideki arabaya sürüklendiğini fark etti Canan. Hiç sesini çıkarmadı. Dükkanların önüne çıkmış esnafın kendisini izleyen bakışlarını gördü bir an. Acıma, nefret, düşmanlık, dostluk ve hepsini bastıran korkuyu gördü. Yaşlı bir kadın Allah yardımcısı olsun diye mırıldanarak torununun elinden çekiştirdi. Arabaya bindiğinde neler olabileceğini geçirdi hızlı aklından. Camdan dışarı baktı. Bağırmalı mıydım? Kahrolsun faşizm filan diye mesela. Şu ağzıma kadar yükselen bulantı, adamın pis pençesi. Kaçırdım fırsatı. Arabaya biner binmez kimliğini ver bakalım kızılbaş köpek diye tısladı adam. Kimliğini çıkarırken çantasını elinden kaptı adam. Olduğu gibi yere boşalttı. Araba hareket ederken arka camdan baktı Canan. Arkalarından bakan insanların birbirleriyle hiç konuşmadan birer birer dükkanlarına girip kapıyı kapattıklarını gördü. Elindeki çiçek arabaya bindirilirken düştüğü yerde öylece duruyordu. Özlem bir kapıya bir pencereye koşarak bekliyordu. Karanlık iyice bastırmıştı. Sabah çıkarken akşama kalmaz dönerim demişti Canan. Dediği gibi yapar, merakta bırakmaz. Dönmediyse hala Nihan'ı uyandırayım. Migreni tutunca yattı akşam üzeri. Şimdiye kadar ellemedim ama duramayacağım daha fazla. Nihan kalk, Canan dönmedi. Gözlerini araladı Nihan. Baş ağrısından yüzü şişmişti sanki. Kalk ne olur, aldılar galiba Canan'ı. Özlem birden boşalıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Nihan yataktan fırlayıp arkadaşını banyoya götürdü. Eline yüzüne su çarptı. ''Hadi kendine gel ağlama. Belki bir terslik olmuştur. Gelir şimdi. Gelmezse de ne yapacağımızı düşünelim.'' Kalkıp evi topladılar. Kitapları, kitap aralarına bırakılmış notları, kasetleri, dergileri, eski gazetelere sarıp bir kolinin içine doldurdular. ''Şimdi ne yapacağız?'' Termosifonun yanına koyalım. Kapı çalarsa içine atar yakarız hemen. Aycan'a da haber verelim. Doğan'ın yanındadır o. Hiç gelmesin bu gece, orada kalsın. Nihan hazırlanıp Doğan'ın 3 blok ötedeki evine gitti. Özlem o çıkınca banyo kapısının eşiğine oturdu. Nasıl bir gaflet içindeydik. İstanbul'un kırmızı yazıları gri boyalarla kapatılmış duvarlarının ardına gizlenen korku dolu evlerinden, eskiden kol kola yürünerek geçilen ve şimdi hain bir sessizliğin dolaştığı sokaklarından, bu güneşli şehre, küçük ve güvenli evimize gelirken nasıl da celladın gölgesinden kaçabileceğimizi düşündük. Bütün bir ülkenin dibinde fokurdayan kazanın içine düşmekten, güneşli ve yoksul mahallelerde kurulan sofraların bizi koruyabileceğine nasıl inandık? Göndermemeliydim Canan'ı. Neredesin Canan, neredesin? Nihan eve geldiğinde Özlem'i bıraktığı yerde buldu. Mutfağa koşup kahvaltılık bir şeyler hazırladı. Çay demledi. Özlem, Doğan diyor ki babasına haber verin. Hasan amca, nasıl söylerim ona? Emanetimdi Canan. Koruyamadım onu babam, bağışla beni. Özlem, yarın sabah ilk iş babasını arayalım. Sahipsiz kalırsa, yani iyi olmaz diyor Doğan. Sahipsiz kalırsa, pencereden atlayıverir sahipsizler. Ya da nereden buldukları belirsiz bir iple ranza demirinin ucuna sarkıtıverirler genç bedenlerini. Sahipsizlerin ölümü böyle açıklanır 3. sayfaların alt köşesine sıkışmış 3-5 satırda. Biz çocukluğumuzdan beri ayrılmadık hiç, biliyor musun? Canan hep ufak tefekti, şimdiki gibi. Ablası Feyman abla kahramanımızdı bizim. O korurdu bizi her şeyden. Sonra o gidince benim emanetim oldu o küçük kız. Nedendir bilmem, benim küçüğüm gibi görürüm onu. Belki başına ne gelirse gelsin, ölüm, zulüm ya da yokluk ve çaresizlik, bağırıp çağırmadan, sessizce karşılamasından. Yalnız boynunu büker, yüzü beyazlar bir de. Solar rengi, anlarım ki bir hançer ince ince kalbine oymakta. Bağırmamalıyım. Bu adamlar ta içine bakmadıkları için kapatıyorlar gözlerimizi. Baksalar yapamazlar. Feyman ablanın ölüm haberi geldiğinde okuldan eve dönmüştük. Canan haberi getiren delikanlının gözlerine bakmış, oğlan ağlıyormuş. Ablamın kitabının arasında kuruttuğu çiçeği veren delikanlı oydu. Anladım demişti çok sonra. Esmer yüzündeki acıyı görmüş, cenazesinde and içerken sesindeki öfkeyi duymuş. Ablam, hadi gel bana yol göster. Her zaman nasıl geçersen önüme, dimdik, ne yaptığını bilen duruşunla, hadi düş önüme. Yine koşayım peşinden. Canımı acıtıyorlar. Onlara güldürme beni. Bir gün üstü başı yırtık gelmiş eve Feyman abla. Daha ortaokulda o zaman. Ne oldu diye sormuş babası. Biraz da kızmış. Koca kız oldun. Ben size zorbalığı mı öğrettim demiş. O ana kadar inatla ağzını açmayan Feyman dökülüvermiş. Oğlanın biri kızılbaşlarda kızlar babalarının koynuna girermiş. Sen de giriyor musun diye sormuş. Yerinden sıçramış Feyman. Bir an donup kalmış. Sonra oğlanın sırıtkan suratına koymuş yumruğu. Alt altı üst üste girmişler birbirlerine. Babası hikayeyi duyunca dayanamayıp sarılmış kızına. Sonra toparlanıp bir şeyler daha gevelemiş. Ama derdi ki Canan, babamın gözlerindeki ışığı görecektin. Geldin mi abla? Biliyordum beni yalnız bırakmayacağını. Şu kızılbaş orospu diye bağıran adamın suratına tükürelim diyorsun değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi, ah! Çok zaman geçmedi üstünden. Cuntadan az önceydi. Beraber alınmıştık yine Canan'la. Okuldaki boykotla yetinmemiş, fabrikaya kendi adamlarını yerleştiren yönetime karşı mahallelerde çoluk çocuk hep birlikte direnen işçilerin yanında halaya durmuş. Barikatlar kurmuştuk. Aldılar hepimizi. Koca stadyuma koydular. Başka yer almazdı ki o kadar insanı. Nasıl da umutlu, nasıl da güçlüydük. Onlar mı bizi tutsak etmişti, biz mi onları belli değil. Bütün gece türkü söyleyip bağırıp çağırdık. Şimdi tek tek alıyorlar, haince pusu kurarak, gece vakti köşe başında, karanlık bir duvarın ardından çıkıverip. Ama yalnız değiliz, değil mi Nihan? Yalnız değiliz. Abla, tut elimi. Ayağa kalkmak istiyorum. Bunların önünde diz çökmemeliyim. Tut elimi. Bir de bağırmak, suratlarına haykırmak lazım. Biliyorum ama sesim çıkmıyor abla. Hadi sen de söyle, birlikte duyuralım sesimizi. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve ah! 6. ayrımın sonu, sayfa 87.